Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Riyaz-ı Salihin'in Güçsüz Müslümanların Değeri bölümündeki hadisleri okuyoruz. Yani insanları zayıf, fakir görmeyin. Allah katında onlar değerlidir. Hepsi değil belki ama nice onlar içerisinde değerli olanlar vardır. Kimin ne olduğunu bilemezsiniz. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Cennet ile cehennem münakaşa ettiler. Cehennem bende zorbalar ve kibirler var diye övündü. Efendimiz ashabıyla mescitte oturup sık sık sohbetler ediyor. Sabah namazını kıldıktan sonra sohbet ediyor. Yine böyle bir sohbet esnasında demek ki Efendimiz ashabına buyuruyor ki cennet ile cehennem münakaşa ettiler. Gaybi haberler zaman zaman veriyor. Allah Teala ona bilgi veriyor, gösteriyor. Efendimiz de o bilgileri ashabına anlatıyor. Cehennem bende zorba ve kibirler var dedi. Cennet bende yalnız zayıflar ve yoksullar var dedi. Bunun üzerine Allah Teala onların çekişmesini şöyle halletti. Tartışmasını şöyle çözüme bağladı. Ey cennet, sen benim rahmetimsin. Dilediğime seninle merhamet ederim. Ey cehennem, sen de benim azabımsın. Dilediğime seninle azap ederim. Ben her ikinizi de dolduracağım. Demek ki burada zorba ve kibirlilerin cehenneme gittiğini, zayıf ve yoksulların sabrederlerse, istikamet üzere olurlarsa kolayca cennete gidebildiklerini gösteren bir rivayet var. Burada dolayısıyla zorbalığın, kibrin kötülüğü, zayıflığa sabretmenin de mükafatının büyüklüğü görülmüş oluyor. Hadisimizde cennet ile cehennemin birbiriyle çekiştiğinden söz ediliyor. Bu çekişme kendisinin daha çok işe yaradığını ve ötekinden daha makbul olduğunu ileri sürmekten ibarettir. Övünmek, yani ben daha çok işe yarıyorum, zorbaları, kibirlileri ben yakıyorum, onlara azap ediyorum, ben daha çok işe yarıyorum diye cehennem övünüyor. Cennette ben de zayıf ve fakirlere yardımcı oluyorum, onları sevindiriyorum diye övünüyor. Allah Teala ikiniz de lazımsınız diyor, buyuruyor. Cehennem kötüleri cezalandırmakla, cennet ise halkın hor gördüğü kimseleri barındırmakla iftihar ediyor. Hadis-i şerifin bazı rivayetlerinde cennetle cehennemin konuşması biraz daha farklı şekilde nakledilir. Buna göre cehennem kibirli ve zorba adamlara tahsis olunduğunu söyleyince cennet buna hayret etmiş, kendisine halkın sadece zayıflarıyla hor görülen kesiminin geldiğini ifade etmiştir. Allah Teala verdiği cevapla her ikisini de yatıştırmış, birine rahmetinin, ötekine de azabının tecelli ettiği yer olduğunu söylemiş ve böylece üstünlük iddiasının doğru olmadığını belirtmiştir. Ayetlerden ve başka hadislerden bildiğimize göre cennete ve cehenneme girecek olanlar sadece bu gruplardan ibaret değildir. Kibirli ve zalim olanlar cehennem halkının çoğunluğunu meydana getireceği için özellikle onlar zikredilmiştir. Zayıf, ezilen, horlanan ve kendilerine değer verilmeyen kimseler de cennetliklerin çoğunluğunu meydana getireceği için onlardan bilhassa bahsedilmiştir. Burada bir mana var, bir şey anlatılmaya çalışılıyor. Yani dünyada hor, hakir, zayıf görülen insanlar olabilir ki Allah katında değerlidir. Cennette de çoğunlukta olacaklardır. Ona göre onları hor görmeyin, hakir görmeyin anlamında. Cennet ile cehennemin görüşüp konuşmasını aklın kabul edemeyeceği düşüncesiyle hadis-i şerifi yargılayanlar olabilir. Aklen bu mümkün değildir diyen olabilir. Böyle düşünenlere bu anlatım tarzının bir temsil olduğunu söyleyerek cevap vermek mümkündür. Temsili anlatım diyoruz ya, işte konuşturuyor Allah Teala, lisan-ı hallerini konuşturmuş oluyor. Fakat bir mümin için şöyle düşünmek daha uygundur. Biz sadece insanlar alemi hakkında fikir ve kanaat sahibiyiz. hayvanlar, bitkiler ve cansız olduğunu söylediğimiz diğer varlıklar hakkında bilgi sahibi değiliz. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de onların da bir ibadeti ve tesbihi olduğu, onların da Allah Teala'dan korktuğu ifade edilmektedir. İsra suresi 44. ayet-i kerimede, yedi gök ile yeryüzü ve bunların bütün içindekiler onu tesbih ederler. Allah'ı tesbih ederler. Onu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. İlla yusebbihu bihamdihi. Ancak siz onların tesbihini anlayamazsınız. Öyle taşlar vardır ki Allah korkusunun düşüp yuvarlanır. Bakara suresi 74. ayet. Allah'ın azameti kudreti sadece 3 alemden ibaret değil. İnsanlar, hayvanlar, cinler bunlar da ibaret de. Cenab-ı Hakk'ın öyle yaratıkları, öyle kudreti, öyle azameti var ki bizim daha bilmediğimiz, aklımıza, hayalimize gelmeyen neler var kim bilir. Dolayısıyla bunların konuşması, canlıların karşılıklı birbiriyle konuşmaları, anlaşmaları bizim bilgimiz dahilinde olmayan şeylerdir. Dolayısıyla onlar konuşurlar aralarında, uzaktan konuşabilirler, yan yana gelmeleri şart değildir. Anlaşabilirler. Cenab-ı Hak her şeye kadirdir. Gerçek böyle olmakla beraber biz onların ne ibadetleri ne de Allah'tan nasıl korktukları hakkında en ufak bir bilgiye sahip değiliz. Bu sebeple cennetle cehennemin konuşmalarını mümkün görmeyerek reddetmek akla, ilme ve dini esaslara uygun değildir. Akıl akılsa eğer Allah'ın aziz ve hakim olduğunu düşünür, bunun üzerine tefekkür eder ve bu tür şeylerin ve مَا ذَلْكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزِ bu Allah'a zor değildir ayet kerimesini hatırlar. Bu tür şeylerin Allah için zor olmadığını akıl kolaylıkla anlayabilir. Cehennemin konuştuğu Kur'an-ı Kerim'de bir başka münasebetle de geçmektedir. Günahkarlar cehenneme atıldığında Allah Teala azabının tecelli ettiği bu yere doldun mu diye soracak. Helim tele'ti. O da ve tegûlü helmin mezîd. Daha var mı diye cevap verecektir. Kaf suresi 30. ayet-i kerime. Hadisten öğrendiklerimiz bir cennet ve cehennemin konuşması mecazi olabilir. Ama Allah Teala izin verince birbiriyle gerçekten konuşmuş da olabilirler. İkisi de mümkün. İki cennet hor ve hakir görülerek itilip kakılan ve ezilen çaresiz müminlerin ağırlanacağı bir yerdir. Çoğunlukla. Üç cehennem insanlara haksızlık ederek onları ezen zalimler ile bunu burnu Kaf dağında olan kibirlilerin yeridir. Kibrin yeri cehennemdir. Zulmün yeri cehennemdir. Zulüm, kibir bunlar ateştir. Dört iyi ile kötü, doğru ile yanlış insana bildirilmiştir. İyi ile doğruyu tercih eden kimse kendi seçimiyle cennete, kötü ile yanlışı tercih eden kimse de yine kendi tercihiyle cehenneme gidecektir. İrade çok önemli. Allah Teala insana bir irade gücü vermiş. İnsan iradesiyle bazı şeyler istiyor ve onları yapıyor. Dolayısıyla bunun karşılığında mükafat alıyor. Onun için irademizi güzel kullanmak durumundayız. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Kıyamet günü dünyada büyük diye tanınan iri yarı bir adam çıka gelir. Efendimiz demek ki ashabına bu tür gaybi haberlerden çokça haber vermiş. Cenab-ı Hakk'ın kendisine bildirmesiyle bunlardan birisinde şöyle buyurmuş. Kıyamet günü dünyada büyük diye tanınan iri yarı bir adam çıka gelir. İri yarı dünyada şan, şöhret sahibi, rağbet gören, makam, mevki sahibi bir adam çıka gelir. Halbuki onun Allah katında sinek kanadı kadar bile değeri yoktur. İnsanlar zenginliği, makam, mevki sebebiyle ona hürmet ederler, peşinde koşarlar. Ama o imanlı değilse, zalimse, mütekebbirse Allah katında değeri yoktur. Orada bütün hükümler, değer hükümleri ters yüz olmuştur. Bu dünyada çok değer verilen adam orada hiç değer verilmeyen, değersiz bir varlık haline gelmiştir. Allah Teala'nın değer ölçüsüyle insanların değer ölçüsü çok farklıdır. Kılığı, kıyafeti yerinde olan bir kimse üzerimizde iyi tesir bırakabilir. Halbuki Cenab-ı Hak bizim yüzümüzün güzelliğine, boyumuzun, posumuzun endamlı oluşuna göre değil, kalplerimizin temiz ve düzgün, ibadetlerimizin mükemmel oluşuna göre değer vermektedir. Bizim ölçülerimiz hatalı olduğu Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir. İnsanların ölçüleri hatalı. Münafıkun suresi 4. ayet-i kerime. Onları gördüğün zaman iri yarı cüsseleri hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar tıpkı elbise giymiş kütükler gibidir. Bostan korkuluğu gibidir yani. Dışarıdan bakınca, konuştuğunda elbisesi, kıyafeti hoşuna gider insanların. İnsanlar ona göre bir karar verirler. Ona göre değer verirler. Halbuki adam bostan korkuluğu gibi, içi odun dolu, bir işe yaramaz, bomboş, ruhsuz, cansız, değersiz bir şeydir. Ancak onu gören kargalar düşünemedikleri için gerçek adam zannederek belki yanına yaklaşmazlar. Böyle bir dışarıdan bir adam gibi görünebilir. Hakikatte içi boştur. Demek ki bizim ölçülerimiz görünüşü esas aldığı manaya ve öze dayanmadığı için sağlam değildir. Bizim gözümüzü kamaştıran makam ve şöhret, idrakimizi yanıltan iri göbekli bir vücut, ilahi terazide sinek kanadından daha hafif ve değersizdir. Şu halde insanları değerlendirirken şekle, görüntüye, makam ve mevkiye değil, davranışların, fiil ve hareketlerin dürüstlüğüne, dinimizin ortaya koyduğu ölçülere uyup uymadığına bakmamız gerekecektir. Yaldızlı sözler, cazip konuşmalar da bizi yanıltan hususlardan biridir. Yaldızlı sözlere aldanırız. Yapmadıklarını söyleyen, hatta inanmadıkları bazı değerleri benimsiyormuş gibi konuşan ve böylece insanları aldatan kimseler her devirde ola gelmiştir. Her devirde çeşitli sebeplerle, çeşitli menfaatler elde etmek için insanları aldatan, olduğu gibi görünmeyen, olmadığı gibi görünen insanlar devamlı ola gelmiştir. İnsanları sadece sözlerine bakarak değerlendirmeye kalkarsak hata ederiz. Asıl bakmamız gereken insanların hayat tarzları ve ahlaki davranışlarıdır. Evlilik meselesi de yanıldığımız sahalardan biridir. İnsanları değerlendirme ölçümüz hatalı olduğu için bu konuda çoğu zaman yanlış karar veririz. Evlilik konusundaki isteğini değerlendireceğimiz kimse de her şeyden önce İslami bir şahsiyet ve ağırbaşlılık aramalıyız. Allah korkusundan mahrum birinin zengin olmasına veya tanınmış bir aileden gelmesine hiç önem vermemeliyiz. Ev var, arabası var, zengin, tamam buna kızımızı verelim ama sonra kızımız cehennem azabı çeker, huzur bulamaz. Dolayısıyla ahlakına, dinine bakmak lazım. Yaygın zaaflarımızdan biri de kıymetli bir sözü hep şöhret ve itibar sahibi kimselerden beklemektir. Böyle yapacağımıza sözün kalitesine baksak, bir değer ifade edip etmediğini araştırsak daha isabetli davranmış oluruz. Her iyi ve değerli şeyi tanınmış kimselerde, zengin ve varlıklı insanlarda aramaya kalkarsak, cahiliye devri halkının derekesine düşmüş oluruz. Onlar Allah Teala'nın Resul-i Ekrem Efendimiz'i peygamber seçmesini doğru bulmuyor ve bu Kur'an Mekke ve Taif gibi iki şehrin birinden bir büyük adama indirilmeli değil miydi diye itiraz ediyorlardı. Zuhruf Suresi 31. ayet-i kerime. Zira onlar büyüklüğü şöhrette ve zenginlikte arıyorlardı. Yani Allah Teala birisiyle konuşacaksa, birisine kitap verecekse o böyle normal gariban bir vatandaş değil de kabile reisi, zengin, şöhretli, büyük ya Mekke'nin büyüğü veya Taif'in büyüğü falan zata olurdu. Ona gelmediğine göre bu nasıl olur? İnsanların bakışı bu. Güzel dinimiz ne fakiri zenginden ne de zengini fakirden üstün tutar. Üstünlük ölçüsü Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir. Allah katında en değerliniz ona karşı gelmekten en çok sakınanlarınızdır. Hucurat Suresi 13. ayet-i kerime. İnne ekremeküm indallahi etkâkum. Allah katında en değerliniz takvası en çok olandır. Takva da Allah'ın emirlerine riayetteki titizlik. Mukaddes kitabımız zengin fakir ayrımı yapmamıştır. Zenginlik söz dinlemeyen, kolay kolay yola gelmeyen bir ata benzetilirse, fakirlik de aynı şekilde inatçı bir at sayılabilir. Onun da üzerinde durmak yiğitlik ve maharet ister. Yerine göre fakirlik insanı baştan çıkaran zenginlikten, zenginlik de insanı Allah'a isyan ettiren fakirlikten daha hayırlı olabilir. Dolayısıyla zenginlik iyidir, fakirlik iyidir diye bir şey yok. İnsan iyidir. İnsan iyiyse fakirliği de değerlendirir. İnsan iyiyse zenginliği de değerlendirir. Önemli olan ruhun terbiyesi, nefsin terbiyesidir. Hadisten öğrendiklerimiz 1. İnsanların değeri ölçüsü sağlam esaslara dayanmadığı için çoğu zaman hatalı olur. 2. Allah Teala insanı görünüşüne göre değil, dini yaşayışına göre derir, ona bakar, ona göre değer verir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre siyah bir kadın veya siyah bir genç Mescid-i Nebevi'yi süpürürdü. Siyahi birisi mescide hizmet ediyor. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadını veya genci göremeyince onun nerede olduğunu sordu. Öldü dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana haber verseydiniz ya buyurdu. Sahabiler o kadını veya genci önemsememişlerdi. Önemli değil, gariban birisi mescidi temizliyor, öldü gitti. Peygamberimize haber vermeye bile gerek yok gibi düşünmüşler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla bana mezarını gösterin buyurdu. Mezarını gösterdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun cenaze namazını kıldıktan sonra şöyle dua buyurdu. Şöyle buyurdu ashabına, bu kabirler orada yatanlar için zifiri karanlıktır. Üzerlerine kılacağım namaz sebebiyle Allah Teala onların kabirlerini aydınlatır. İnne salateke sekenun lehum. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Senin onlara olan namazın, duan onlar için bir sükunet vesilesidir. Dolayısıyla cenazeler üzerine kıldığımız cenaze namazı, orada getirdiğimiz tekbir, yani 4 tekbir bir kabri aydınlatmaya yetiyor demek ki. O kabrin zulümatını, karanlığını aydınlatır. Buradan hakikaten tekbirin değerini, kıymetini de görmüş oluyoruz. Efendimizin bu gariban insanlara nasıl kıymet verdiğini görmüş oluyoruz. Çok güzel bir atasözümüz var. Her geceyi Kadir bil, her geçeni Hızır bil. Kimseyi küçümsemeden, herkese saygıyla bakmayı tavsiye eden bu atalar öğüdü, insana insan olduğu için değer vermek gerektiğini ortaya koyuyor. Zira insanları kendi peşin hükümlerimizle değerlendirmek çoğu zaman bizi yanıltır. Yukarıdaki hadis-i şerifte ashab-ı kiramın bile böyle bir değerlendirme sonucu yanıldıklarını görüyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh bu hali sahabiler o kadını veya genci önemsememişlerdi diye anlatıyor. Hadisimizde kendisinden bahsedilen hanım Ümmü Mihcen adında bizim Arap bacılarımıza benzeyen değerli bir insandı. Rivayetlerin çoğu böyledir. Fakat bazı rivayetlerde bu zatın siyah bir genç olduğu ifade edildiği için iki ihtimal de bahis konusu edilmiştir. Ona niçin değer verilmemişti? Önce rengi, sonra yaptığı iş sebebiyle. Yaptığı iş mescidi süpürmekten ibaretti. Rengi de siyahiydi. Resul-i Ekrem Efendimizin ona değer vererek önemli bir insan olduğunu göstermesi, yaptığı işin de değerli olduğunu ifade etmektedir. Kendi halinde, kimseye karışmayan ama Allah'ın evini süpüren, ibadetini yapan bir insan. Bundan daha değerli kim olabilir? Kim bilir, belki de o hanım bu üstün dereceyi Mescid-i Nebevi'yi süpürdüğü için elde etmişti. Ama Efendimiz biliyor herkesin kıymetini. Gösterin bana diyor, kabrini namaz kılıyor. Hadisimizin idareci olanlara ayrıca bir mesajı vardır. İdaresi altında çeşitli insanlar bulunan bir kimse, tıpkı Resul-i Ekrem Efendimizin yaptığı gibi önemli önemsiz demeden bütün personeli ile ilgilenmeli, problemlerini öğrenip yaralarına merhem olmaya çalışmalıdır. Peygamber Efendimizin kabirler hakkında söyledikleri de bizi düşündürmelidir. Günlük hayatımızdan biliriz ki 1-2 saat elektrik kesilmesi bile bizi üzer, canımızı sıkar. O sırada ele geçirdiğimiz mum ışığı bile çoğumuzu memnun etmez. Daha bol ışık isteriz. Halbuki bizim yarınki evimiz, kaçıp kurtulma imkanı bulunmayan o son durağımız, Efendimizin ifadesiyle orada yatanlar için zifir karanlıktır. Kabirler zifir karanlıktır. Ayetlerin ve hadislerin bize haber verdiğine göre kabrin o zifir karanlığını aydınlatacak ışığı insan buradan götürür. İrci'u veraekum feltemisu nura. Geri dönün dünyaya, dünyada nur arayın diyorlar ya, kıyamet günü nur isteyen kafirlere, müminler, dünyada nur kazanılır ve ahirete götürülür. Kış ayları yaklaşmadan yakıt tedarikine, erzak teminine çalışırız. Hiçbirimiz belki bu sene kış 3 ay geç gelir diye düşünmeyiz. kışın mutlaka geleceği nasıl bir gerçekse, ölümün er geç yakamıza yapışacağı da şaşmaz bir gerçektir. Üstelik ölüm gerçeği kış mevsimi gibi de değildir. O çoğu zaman habersiz gelir. Geleceğini soğuk bir rüzgarla olsun duyurmaz. Aniden kapımızı çalar ve karşımıza dikiliverir. Bugüne kadar birine mühlet verdiği de duyulmamıştır. İşte bu sebeple ölümü tabii karşılamak ve ona hep hazırlıklı olmak lazımdır. Hadisimizde cenaze namazına dair bilgiler de bulunmaktadır. Buna göre cenaze namazı kılınmadan defnedilen kimsenin kabri başında daha sonra cenaze namazı kılınabilir. Cenaze namazı kılındıktan sonra defnedilen bir kimsenin kabri başına tekrar cenaze namazı kılınabilir mi? Bu konu tartışmalıdır. Kısaca ifade etmek gerekirse, İmam Şafii ve Ahmed bin Hanbel'e göre tekrar kılınabilir. Hanefilere ve Malikilere göre ise cenaze namazı bir defa kılındıktan sonra bir daha kılınmaz. Resulullah Efendimizin kılmasına gelince, kılacağı namazın kabirleri aydınlatması özelliği Allah tarafından sadece ona verilmiştir. Başkasının böyle bir yetkisi yoktur. Ayrıca farzlar sadece bir defa yapılır. Hadisten öğrendiklerimiz, hiç kimseyi küçük görmemeli, herkese değer vermelidir. Kendileriyle bir arada yaşanılan kimseler aranıp sorulmalıdır. İyi insanların cenaze namazını kılmaya çalışmalıdır. Mescitleri temiz tutmak, onların temizliğiyle meşgul olmak Allah katında değerli bir iştir. Allah Teala'nın Hazreti İbrahim'e ve Hazreti İsmail'e verdiği vazife en dahra beytiye litta'ifine vel akifine vel ruk'a sucud. Namaz kılanlar için, ibadet edenler için beytimi temiz tutun. 5. Hazreti Peygamber'in benzeri olaylarda da görüldüğü gibi kabirdekilere şefaat ettiği bilinmektedir. Bir rivayet daha okuyalım. Irak ehlinden bir kimse Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'ya gelmiş. Sivrisineği öldüren ihramlı kişinin durumunu soruyor. İhramlı bir insan sivrisineği öldürürse ne olur, cezası nedir falan diye sormuş Irak'tan birisi. Tabii ki o günlerde Peygamber Efendimizin sevgili torunu Cennet Reyhan'ı Hazreti Hüseyin şehit edilmiş. Onun kızgınlığı, üzüntüsü var Abdullah bin Ömer Hazretlerinde. Bunu da yapanlar Iraklı, böyle Irak bölgesinin insanları olduğu için kızmış. Diyor ki İbn Ömer radıyallahu anh'a, Irak ehli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin "Bunlar benim dünya reyhanlarımdır" buyurdukları kızının oğlunu katlettiler de kalkmış bir de bana sivrisineği öldürmenin hükmünü soruyorlar. Yani sivrisinek ne ki? Siz insan öldürdünüz. İnsan dene. Bütün insanlığın efendisi olan Peygamber Efendimizin torununu öldürdünüz. Reyhanım dediği torunu öldürdünüz. Kalkmış sinek soruyorsunuz diyor. İnsan gariptir. İnsan bazen böyle yaptığı çok büyük hatalara dikkat etmez de küçük ufacık meseleleri problem edinebilir. Cenab-ı Hak uyanıklık versin inşallah. Bu tür yanlışlardan korusun. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.